Ayrım 24.
Bölüm 45. Paris'te Sen Nehri'nin ulaştığı su seviyesi acil önlemler alınmasını gerektirmişti. İtfaiyeciler yetersiz kaldığından iki yapay bent kurmak ve suların pompalanmasına nezaret etmek için ordu onların yardımına koşmuştu. 6 metro hattı şimdiden devre dışıydı. Bir yedincisinin de çok geçmeden aynı duruma düşeceği belliydi. Daha da kötüsü, sağanak yağmurların en az 2 günden önce kesileceği yoktu. Sadece son 5 yıl içinde yaşanan bu çaptaki ikinci taşkındı bu. Fabien Anjou sokağına 20 dakikalık gecikmeyle geldi. De Bruyl'ın ofisine girdiğinde her tarafından sular damlıyordu. "Üzgünüm," diye özür diledi. Bir yerden bir yere gitmek imkansız hale geldi bu. De Bruyl sinirli bir hareketle onu susturdu. "İdari meselelerle beni meşgul etmeyin," dedi. "Bizim meselede gelinen nokta nedir?" Fabien ıslak ceketini çıkarıp portmantoya astı. "Güney Pasifik'i kasıp kavuran fırtına yüzünden Fatuhiva ile hiçbir şekilde bağlantı kuramıyoruz. Şimdilik oraya kimseyi de yollayamayız. Peki ya Midi Doruğu'ndaki durum?" "Bir umut görünüyor. Ajanlarımdan biri iyi bir iş becerdi. Bütün haberleşme yollarının kapalı olduğunu sanıyordum." "Evet öyle. Ajanım da uydu aracılığıyla çalışan, diğerlerinden gizlediği bir GSM var. Onu kullanırken çok temkinli olması gerektiği için benimle temasa geçmeden önce yeterince bilgi edinmeyi bekledi. Avrupa Komisyonu'nun sorumlusu Gerland adında biri. İşte dosyası. Üstelik sadece iki araştırmacıyla gitmedi oraya. Yanında BND'nin 3 ajanı da var." De Bruyl başını geriye atıp derin bir nefes aldı. "Bunu beklemeliydik. BND ile olan operasyonlarımızın dışarıya sızdırılabileceği ve ucu Le Mol'a kadar gidebilecek bir mesele olduğu konusunda adamlarımızı uyarmıştım. Le Mol'a kadar uzandılar ve durumun hareketlenmesini beklediler. Tepkileri ne peki?" "Şimdiye kadarki tepkileri mecburi tarafsızlık. Etrafta fazla sivil var. 7 astronom, 2 araştırmacı ve Gerland. Tabii bir de Grom'un ekibi. Ama durum çığırından çıkma tehlikesi taşıyor. BND oraya giderek onların ellerini kollarını bağladı ve hareket özgürlüklerini daracık bir çerçeveyle sınırladı. Şu an etkisiz durumdalar." "Gerland'ın yanındaki araştırmacıların kimliklerini saptadınız mı?" Fabien çantasından 2 zarf daha çıkardı ve amirinin masasına koydu. "İşte buradalar. BND ile ya da başka bir hükümet örgütüyle görünür hiçbir bağlantıları yok. Bir şey daha. Grom'un araştırmacılarından biri öldü. Belki de öldürüldü. Adı George Scoletti ve bu durumun bizle hiçbir alakası yok. Neyse bari. Adamlarınız yeniden harekete geçip tesisin kontrolünü tekrar ele geçirebilirler mi?" "Evet, hazırlansınlar öyleyse. Pirinelerin hava raporu yarın sabah rüzgarın şiddetinde bir azalma olacağını söylüyor. Teleferiği tekrar çalıştırabilirler. Sivillerin göreceği zararı sınırlı tutmak için önce astronomları tahliye etmeye baksınlar. Sonra adamlarınız kontrolü ele geçirsin. Gerland ve iki arkadaşının tehlike içeren bilgilere ulaştıkları açığa çıkarsa hiçbir risk alınmasın ve hemen ortadan kaldırılsınlar. BND'nin adamları bir daha aşağı inmesin. Berlin'e bir mesaj yollamak istiyorum. Bizim yöntemlerimize uymak istemediniz. Artık çok geç. Bir kenarda durun. Mümkünse operasyona kaza süsü versinler. Nasıl yapılması gerektiğini biliyorum. Geriye Fatuhiva meselesi kalıyor. Bütün kovaylar orada. Eğer bu keşfedilirse hapı yuttuk demektir. Fatuhiva ile ben ilgilenirim. Bir adım öne geçmemiz için deniz kuvvetlerinden, gemilerinden birini adaya yanaştırmasını istedim. Tüm mürettebat savunma sırrına tabi tutulacak. Ya kaçanlar olduysa, ya merkez tehlike altındaysa, sevgili Fabien, temellerimizi patlayıcılar döşemeyi ihmal etmedik. Bu patlayıcılar uzak mesafeden, hatta buradan bile kumanda edilebilir. Yarın sabaha kadar açık bir cevap alamazsam, Fatuhiva'daki tesislerimiz buhar olup uçacak. Bütün araştırmalardan vaz mı geçiyoruz? Midi Doruğu'ndaki adamlarınıza bütün belgeleri yok etmelerini söyleyin. Evet, araştırmalarımızı durduruyoruz. Asla gerçekleşmemesi gereken çılgınca bir girişimdi bu. O dönem çok ikna edici olduğu ve yüksek yerlerde müttefikleri bulunduğu için Grom'un izinden gittim. Ama tam bir delilikti bu. Ya haklıydıysa, ya insanlık kendi sonuna doğru koşuyorsa, her halükarda Grom'un teorisi doğruysa hiçbir şeyin buna engel olamayacağına inanmaya devam ederim. Bu berbat gezegen 5 milyar yıldır gelişmesini sürdürüyor. Sonuç olarak çok cahil olan türümüzün kendi ilerleyişine karşı durabileceğine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Fabien bir an için Döbüryal'ı inceledi. Yağmur pencere camlarında davul çalıyor, başkente sular altında bırakan taşkınlarla bile mücadele etmekten aciz olduklarını ona hatırlatıyordu. Artık mevsim diye bir şey kalmamıştı. Ozon tabakası göz göre göre inceliyordu. Havanın kalitesi üzerine olan bültenler, hava raporu bültenleri kadar önemli hale gelmişti. Evet, Dubreuil haklıydı belki de. Doğayı anlamak söz konusu olduğunda insanoğlu pek bilge değildi. Hele ona zarar vermemeye çalışmak gerektiğinde bu durum daha da kötü bir hal alıyordu. Doğa son birkaç yıldır bunun bedelini ödetmiyor muydu ona? Yine de Fabian mücadeleden vazgeçmeyi kabullenemiyordu. Çocuklarına ne diyecekti? Dünyaya canavarlar getirme tehlikesi yüzünden ürememelerini mi tavsiye edecekti? Normal olsalar bile çocuklarının şiddet dolu, yok etmeye adanmış bir dünyada büyüyeceklerini mi söyleyecekti onlara? Dubreuil onu gerçeğe geri döndürdü. Fabian, sizden düşünmenizi istemiyorum. Emirleri yerine getirmenizi söylüyorum. Fabian boyun eğdi ve kuşkuları silikleşti. Bunun için yetiştirilmişti, itaat etmek için. Beyinde doğal olarak bilinmeyenin kaygılarındansa rahatlatıcı reflekslere öncelik veriyordu. Yine de ta içinden kuşkuların durduğunu biliyordu Fabian. Emirleri yerine getirmekle işe başla. Sonrası daha iyi olur. Yerine getirilmiş farz edin beyefendi. Bölüm 46. Peter çok fazla kahve içmiş, bu da çarpıntıya sebep olmuştu. Kendisini büyük bir bardak su almadan önce göz kapaklarını ovuşturdu. Yoruldunuz değil mi dedi Jacques Fregent. 5 saattir arşiv dosyalarına didik didik etmekteydiler. Durmak bilmez rüzgarın eşliğinde gece olmuştu. Peter bu doruktan aşağı inmelerinin mümkün olup olmayacağını düşünmeye başlamıştı. Tutuklu muydular yoksa? Burası giderek Araf'ı andırıyordu. Evet biraz diye itiraf etti. Yine de bu çalışmanın verimli olduğu açıktı. Sadece her birinin rolünü saptamakla kalmamışlar, bu insanları suçlamak için yeterince belge de elde etmişlerdi. Öğleden sonra incelediği sayfalardaki şu ya da bu bilginin ne anlama geldiğini öğrenmek isteyen Jacques Fregent'in sorduğu onlarca soruya cevap vermekten bunalan Peter, Fanny'yi çağırmış ve onlara her şeyi, Gaia teorisini, Grom'un DGSE ve BND'nin yardımıyla gerçekleştirdiği kaçırma operasyonlarını anlatmaya karar vermişti. Fanny bunlara hemen inanmamış. Hatta gülmüş ama kendisini süzen bakışlardaki kırgın ifade karşısında nihayet donup kalmıştı. Allah kahretsin, yani siz ciddisiniz öyle mi? Demiş, ardından da uzun bir sessizliğe gömülmüştü. Bu sessizlikten ancak çok sonra Ben'in yardımıyla sıyrılmıştı. Fregent ise anlatılanları kabullenmiş, sonra tekrar çalışmaya koyulmuştu. Ben önündeki zarfı tutup salladı. Doktor Garvin Petrus'un fişini okudum diye açıkladı. Fatuhiva'daki merkezde deneyleri denetleyen kişi o. Yarı Fransız, yarı Amerikalı biri. Gençliğinde ne üzerine çalıştığını hayal bile edemezsiniz. Mukultura projesi. Hiç duymadım diye itirafta bulundu Fregent. Yeraltı kültürü diyerek işi şakaya vurdu ben. Mukultura, CIA'in zihinsel yönlendirme ve koşullandırma projesine verdiği kod adı. 50'li yıllarda CIA'in başkanı Alan Dulles'un teşvikiyle kuruldu. Bazıları bu adamın Kennedy suikastının gerisindeki kişi olduğundan şüpheleniyor. Mukultura ise LSD, meskalin, psilosibin ve şimdi aklıma gelmeyen başka maddelerin özelliklerini, ayrıca hipnozun beyin üzerindeki etkilerini incelediler. Duyulardan yoksun bırakma ve elektroşok tedavisi de işin içine dahil edildi. Amaç, gerçeklik serumları, tekrar koşullandırma ve hatta seçerek anı silme yöntemleri geliştirmekti. Tüm bunların temeli var mı yoksa bir komplo teorisi fantezisi mi yine diye dalga geçti Fanny. Kendini kandırma, gerçek bu. 70'li yılların başındaki CIA başkanı, yanlış hatırlamıyorsam Richard Helms'ti. Bu projeye ait arşivlerin imha edilmesini emretti. Ama geride epey bir belge kaldı. Sonuç olarak elimizde somut kanıtlar, hatta bazı yüksek görevlilerin itirafları var. Komplo teorilerini doğuran siyasi skandallar arasında yer alıyor bu projede. Tıpkı Watergate skandalı ya da Domuzlar Körfezi meselesi gibi. Peter kendi konularına geri döndü. Demek Petrus Mukultura üzerinde çalışıyordu ha? Evet öyle. Resmi açıklamaya göre bütün oluşumlarıyla proje 1988'de durdurulmuş olmalı. Bu Petrus çok genç biri olmamalı diye saptamada bulundu Fregent. Fişini inceleyen ben okudum. 74 yaşına basmış. Grom onunla birlikte çalışmaya karar verdiyse adam yaşına rağmen alanında iyi olduğu içindir dedi Peter. Düşüncesini yüksek sesle dile getirerek. Üstelik Petrus gizli deneyler yürütmekten rahatsız olacak bir tip değil diye ekledi ben. Konuyu kısaca toparlayalım dedi Peter. Üç yandaşını. Grom, DGS'ye mensubu. Bunu kanıtlayamayız ama onun albaylık rütbesinden bahseden bir sürü rapor var. Aynı şey dört teknisyeni için de geçerli diye belirtti ben. Hepsi asker. Grom bize Gaia teorisini anlattı. Söylediklerini biraz önce kağıda geçirdim. Elimizde bir sürü not var. Hepsi de fon listeleriyle kaçırılmış bütün seri katillerin fişlerini kapsayan diğer dosyaları destekleyebilecek örnek belirleme ya da örnek nakli başlığı altındaki satırlarla doğrulanıyor. BND adı bu belgelerde geçiyor mu diye sordu Şak. Resmi anlamda değil. BND ile ilgili olarak elimizde bir tek personelin elle yazılmış notları var. Sanırım BND ve DGS'ye, hatta GERİK arasında gidip gelmiş hiçbir idari belge yok. Bu insanlar fazlasıyla temkinliler. Buna karşılık Fatuhiva'dan gönderilen, burasıyla ada arasındaki bağlantıyı kanıtlayacak yeterince faks ve evrak var. Fakslarda Fatuhiva'da yaptıkları şeylerden söz ediyorlar mı diye sordu Feni. Bunlar deney sonuçları. Henüz detaylı bir biçimde okumaya vakit bulamadım. Ama gördüğüm kadarıyla bütün bu kıymetli insanları kodese tıktıracak kadar açık bilgiler içeriyor. Beyin üzerinde testler, uykusuz bırakma, güvenlik kurallarını göz ardı ederek yapılan farklı molekül testleri, beynin elektriğe verdiği tepkilerin ölçümü, davranış incelemeleri kadar tıbbi analizler de var. Üstelik fazla ileri gidilmiş. Elimizdeki bütün bilgileri birleştirince Grum'un teorisiyle kaçırılmış kobaylar üzerinde şiddet mekanizmalarını kavrama amacıyla yapılan deneyler arasında bir bağ kurabiliriz. Grum, insan genomundaki avcı içgüdüsünü saptamayı umuyordu. Ama bu iş uzun süreceğinden davranışları yeniden koşullandırmak için daha ilkel yöntemleri deniyordu. Başarılı olamadı. Petrus, CIA'de öğrendiği her şeyi denemek zorunda kaldı. Sebepsiz de denemez. Çünkü seri katiller diğer insanlar gibi değil diyerek lafa girdi ben. Normal insanlar üzerinde işe yarayan yeniden koşullandırma tekniklerinin seri katillere uygulanamayacağını mı söylemek istiyorsunuz diye sordu Jack. Şimdiye kadar kimse ister tıbbi tedaviler, ister terapiler, isterse kısa ya da uzun vadeli hapislerle olsun onlardan bir tanesini bile iyileştiremedi. İyileştirmek diyorum. Ama ancak hasta olan biri iyileştirilebilir. Oysa seri katiller hasta değiller. Sadece ruhsal yapıları farklı. Çocuklukları sırasında yaşadıklarından ötürü öyle değil mi? Davranış dinamiği üzerine aldığı eğitim sırasında konuyla ilgilenmiş olan Ben'in kaşları havaya kalktı. Bugünkü durumda onlarca yıllık araştırma ve analizlere rağmen bir insanın seri katil olmaya yönelten mekanizmaları hiçbir uzman tam bir kesinlikle tanımlayamaz. Başlarda bunun çocuklukta yaşanan tecavüz, kötü davranışlara maruz kalma gibi bir travmayla ilgili olduğu düşünülüyordu. Böyle bir travma, istikrarlı bir ortamdan yoksun olan çocuğun içine kapanmasına, duygusal başvuru noktalarını yitirmesine ve ruhsal bütünlüğünün bozulmasına yol açardı. Ama şunu görmek gerekir ki, bu acımasızlıklara maruz kalan çocukların çoğu seri katile dönüşmüyor. Bu kurbanların %99,99'u canavar haline gelmeden büyüyor. Onlar ve bizim için ne mutluluk. Bunun yanı sıra, çocukluklarında özel bir şiddete maruz kalmamış gibi görünen, hatta bazılarının ayrıcalıklı ortamlarda yaşadığı kişiler arasında seri katil vakaları giderek artıyor. Üstelik çocukluklarında birer kurban olduklarını ileri süren insanların çoğu biraz ilgi çekmek için uydurmuyorlar mı bunu? Öyleyse insanın bu avcılardan birine dönüşmesine yol açan şey nedir? Bunu kimse bilmiyor. İşte Grum'un varsayımı bu noktada sarsıcı. Çünkü seri katillerin durumunu açıklayabilir. Jacques Fregent omuz silkti. Seri katillerin iyileştirilemeyeceğini söylediniz. Ama onları anlamaya çalışabilirdik. Böylece belki tedavi için bir çözüm de bulunabilirdi. Bir canlının doğası değiştirilemez. Size dayatılsa bile homoseksüel olmak için heteroseksüelliğinizden vazgeçme becerisini isteseniz de gösteremezdiniz. Çok derinlerde içinize kök salmış bir davranış bu. Tıpkı akşamdan sabaha zevklerinizin değişmesini tersi olduğu halde maviden nefret edip sarıya bayılmayı istemek gibi bir şey. Yani imkansız. Size bir istatistik sonucu vereceğim. Son yıllarda kimliği saptanmış ama ceza süresinin tamamlanması, şekil kusuru gibi herhangi bir sebeple 298 seri katil salıverildi. Kaç tanesinin tekrar suç işlediğini biliyor musunuz? Hayır, yarısı mı? 298'i de. Öldürme dürtüsü mantıklarından daha güçlü. Bilinç altında bulunan bir durum bu. En derinlerinde yatan bir ihtiyaç. Kendilerini durdurmaları imkansız. Küçük grubun üstüne ağır bir sessizlik çöktü. Bu sessizliği bozan tek şey camları dövmeye devam eden rüzgarın sesiydi. Feni Peter'a doğru döndü. Durmadan Grum yapıyordu, Grum umuyordu diyorsunuz. Sizce bütün bunlar sona mı erdi diye sordu. Bu soruyu size sormakla şeytanın avukatlığını üstleneceğim. Ama bir şey yapmamayı düşünmediniz mi hiç? Sonunda Grum size teorisini açıkladıysa, çalışmalarının insanlık için yaşamsal olduğuna ve sizin de her şeyi alaşağı etmeden önce iki kere düşüneceğinize inandığı içindir. Yöntemleri kabul edilebilir gibi değil Feni. Kısaca şunu söyleyeyim. Eğer teorisi mantıklıysa uluslararası uzmanlar tarafından incelenmeli diye düşünüyorum. Ancak böyle bir çözüm bulunabilir. Yarın herkese kendi kendimizi tahrip edecek bütün genleri taşıdığımız söylenirse kargaşa yaşanır. O başka. Bunu değerlendirmek bize düşmez. Grum, katil olsun olmasın bazı insanları kaçırdı. Onlara işkence etti. Buna göz yumamam. gerisine gelince yaşayıp göreceğiz değil mi? Diyerek onun cümlesini tamamladı Fanny. Hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Peter onu süzdü. Ben gerilimi gidermek için araya girdi. Akşam yemeğinden önce yapmamız gereken epey şey var. Tekrar işe koyulsak diyorum. Jack kabul etti ama Fanny dışarı çıkmak üzere ayağa kalktı. Bir tuvalet molasına ihtiyacım var diye özür diledi. Peter'ın onun yüz ifadesinde gördüğü öfke ve suratına soğuk su çarparak sakinleşmeye ihtiyacıydı. Tekrar işine koyuldu. Fanny geri döndüğünde Peter çalışmaya başlayalı 5 dakika olmuştu. Fanny oda kapısından içeri girdi. Elinde bir silah vardı.